Ayrım 7.
Küçük İda'nın çiçekleri. Benim zavallı çiçeklerim hepsi öldü, dedi Küçük İda. Oysa daha dün akşam öyle güzeldiler ki, şimdi bütün yaprakları kurumuş, buruş buruş olmuş. Sonra karşısındaki kanepede oturan çok sevdiği üniversiteliye döndü. Neden böyle oldu, diye sordu. Üniversiteli öyle güzel öyküler anlatır, öyle sevimli resimler, dans eden küçük kadınlar ve koro resimleri, çiçek ve şato resimleri oyardı ki çok şen bir üniversiteliydi. Küçük İda ikinci kez kurumuş bir demet gösterdi. Neden bugün çiçeklerim çok kederli görünüyor, diye sordu. Üniversiteli, şimdi sana onların acısını anlatacağım, dedi. Çiçeklerin dün gece balodaydı. Başları bu yüzden eğildi. İyi ama çiçekler dans etmesini bilmez ki, dedi Küçük İda. Bilirler, bilirler. Hiç bilmez olurlar mı, dedi üniversiteli. Karanlık bastıktan sonra biz uyurken yerlerinden sıçrar, sevinçle dans ederler. Hemen her gece böyle yaparlar. Onların balosuna çocuklar gidemez mi? Üniversiteli, giderler, giderler, diye yanıtladı. Bahçe çocukları, papatyalar, inci çiçekleri. Küçük İda, bu güzel çiçekler nerede dans eder, diye sordu. Sen hiç kentten dışarıya çıkmadın mı? Yazın kralın oturduğu bahçesi çiçeklerle dolu şatoyu hiç görmedin mi? Ekmek kırıntıları atınca adamın yanına gelen kuğuları görmüşsündür kuşkusuz. İnan bana, büyük balolar işte orada verilir. Küçük kız, ama annemle dün gittik daha. Ne bahçede çiçek ne ağaçlarda yaprak kalmıştı. Nerede acaba bunlar? Yazın öyle çoktular ki. Üniversiteli, şatonun içindeler, dedi. Kral ve adamları kente döner dönmez çiçekler bahçeden ayrılıp şatoya giriyor. Orada sevinçli bir yaşam sürüyorlar. Ah, nasıl bir görsen. Güllerin en güzellerinden ikisi tahta oturur. Biri kral, biri kraliçedir. Erguvan rengi horoz ibikleri iki yana sıralanıp eğilir. Kral evinin subaylarıdır bunlar. Sonra öbür çiçekler de gelir, büyük balo başlar. Mavi menekşeler denizcilik öğrencileridir. Sümbüllerle, safranlarla dans eder, onlara bayan derler. Lalelerle büyük kırmızı zambaklar, dans gerektiği gibi mi yapılıyor, her şey yerli yerinde mi, bunlara bakan yaşlı kadınlardır. Küçük İda, iyi ama hiç kimse kralın şatosunda dans ediyorlar diye cezalandırmıyor mu bu çiçekleri? Üniversiteli, neredeyse hiç kimse bunu bilmiyor, diye yanıtladı. Gece yaşlı kahya gelir, bu kesin. Bir deste anahtarı vardır elinde. Çiçekler anahtar seslerini işitir işitmez susar, perdelerin arkasına gizlenir hemen. Yalnız başları görünür. Yaşlı kahya, burada çiçek var anlaşılan, der ama onları göremez. Küçük İda ellerini çırptı. Çok güzel, ben de çiçeklerin dansını göremez miyim acaba, dedi. Üniversiteli, belki, dedi. Kralın bahçesine gittiğin zaman bunu düşün. Pencereden bir bakıver, göreceksin. Ben bugün yaptım bunu. Uzun, sarı bir zambak kanepeye uzanmıştı. Bir saray hanımıydı. Ama örnek bitki bahçelerinin çiçekleri de giderler mi oraya? Bunca uzun bir yola nasıl dayanırlar? Üniversiteli. Ama isterlerse uçarlar, dedi. O kırmızı, sarı, ak kelebekleri hiç görmedin mi? Çiçeklere benzemezler mi? Bu da eskiden çiçek olduklarını gösterir. Çiçekler köklerinden ayrıldılar, göklere yükseldiler, uçmaya başladılar. Uslu durdukları için bütün gün uçma izni aldılar. Artık eski yerlerinde köklerine bağlı kalmaya gereksinimleri yoktu. Bunun için yaprakları en sonunda gerçek kanat oldu. Kendin de gördün ya. Ama belki de örnek bitki bahçesinin çiçekleri kral bahçesine gitmemiştir. Geceleri orada geçirilen sevinçli yaşamdan haberleri bile olmayabilir. Bunun için komşumuz doğa bilimi öğretmenini bile şaşkına çevirecek bir şey söyleyeceğim sana. Bahçeye gittiğin zaman birine şatoda büyük bir balo olduğunu söyle. O hepsine fısıldayacak ve hepsi uçacaktır. Bahçeye gidip çiçekleri göremeyince, ne olduğunu da anlayamayınca öğretmenin gözleri nasıl açılacak, bir düşün. Ama ötekilere nasıl söyler? Çiçekler konuşmasını bilmez ki. Üniversiteli, haklısın ama imlerle konuşmakta kimsecikler ellerine su dökemez, diye yanıtladı. Yel estiği zaman çiçeklerin eğildiğini, başlarıyla imler yolladıklarını görmedin mi hiç? Bütün yeşil yaprakların sallandığını görmedin mi? Bu deviniler bizim konuşmalarımızdan daha açıktır. küçük Ida. Peki ama öğretmen onların dilinden anlar mı diye sordu. Evet, hiç kuşkusuz. Bir gün bahçesinde büyük bir ısırganın güzel kırmızı bir karanfile imler yolladığını görmüştü. Büyük ısırgan, ne güzelsin, seni çok seviyorum diyordu. Öğretmen kızdı, ısırganın kol görevi yapan yapraklarına vurdu. Isırgan da onun elini ısırdı. Çok kötü ısırdığı için öğretmen ona bir daha dokunmadı. Küçük Ida tuhaf dedi, gülmeye başladı. Onlar böyle konuşurken içeriye girip kanepeye oturan bir konuk, sıkıcı bir öğütçü. Bir çocuğun kafasına böyle şeyler sokulur mu? Dedi. Üniversiteden hoşlanmamıştı. O gülünç ve sevinç dolu resimleri kestiğini gördükçe homurdandı durdu. Üniversiteli, önce elinde bir yürek bulunan, dar ağacına asılmış bir adam, sonra bir süpürgenin üstünde tırısa da burnunun üstünde taşıyan yaşlı bir büyücü resmi kesti. Öğütçü bu şakaya katlanamıyor, ilk düşüncesini yineleyip duruyordu. Bir çocuğun kafasına böyle şeyler sokulur mu? Ne aptallık. Ama küçük Ida üniversitelinin söylediklerini çok güzel buluyor, her sözcük üstünde düşünüyordu. Çiçekler başlarını eğmişlerdi. Bütün gece dans ettikleri için yorgundular. Hastalanmışlardı kuşkusuz. Çekmecesi güzel şeylerle dolu cici bir masanın üstünde bulunan oyuncakların yanına götürdü onları. Bebeği Sofya'yı buldu. Bebek yatıp uyumuştu. Küçük kız, kalkman gerek Sofya dedi. Bu gece çekmecenle yetinmen gerek. Zavallı çiçekler hasta. Senin yerine gereksinimleri var. Belki bu yatakta iyileşirler. Bebeği yerinden kaldırdı. Bebek pek hoşnut görünmedi, tek sözcük söylemedi, yatağında kalamadığı için üzgündü. Ida çiçekleri Sofya'nın yatağına koydu, küçük çarşafı üzerlerine örttü, güzel güzel yatmalarını söyledi. Gene keyiflerinin yerine gelmesi ve ertesi sabah kalkmaları için çay hazırlamaya gitti. Sonra yatağın çevresindeki perdeleri kapattı, gözlerine güneş vursun istemiyordu. Bütün akşam üniversitenin anlattıklarını düşünmekten kendini alamadı. Yatacağı sırada annesinin güzel çiçeklerinin, sümbüllerinin, lalelerinin bulunduğu pencereye gitti ve onlara alçacık bir sesle "Bu gece baloya gideceksiniz, biliyorum," dedi. Çiçekler hiçbir şey anlamamış gibi yaptılar ve tek yapraklarını kıpırdatmadılar. Ama onların böyle davranması Ida'nın bildiğini bilmesine engel değildi. Yattığı zaman kralın şatosundaki çiçeklerin dans edişini görmenin ne eğlenceli bir şey olacağını düşündü. "Benim çiçeklerim de orada mı?" diye söylendi ve uyudu. Gece uyandı. Düşünde çiçekler görmüştü. Üniversiteliği ve homurdanıp duran öğütçüyü görmüştü. Ida'nın yattığı odada derin bir sessizlik vardı. Gece lambası masanın üstünde yanıyordu. Anası da babası da uyuyordu. Çiçeklerim Sofya'nın yatağında mı acaba, bilmek isterdim. Evet, bilmek isterdim. Yatağında doğrularak gözlerini yarı aralık kapıya çevirdi. Çevreyi dinledi ve salonda piyano çalındığını duyar gibi oldu. Öyle yavaş, öyle tatlı çalıyorlardı ki böylesini hiç işitmemişti. Bunlar dans eden çiçekler kuşkusuz. Ah Tanrım, ne kadar isterdim onları görmeyi. Ama büyüklerini uyandırmaktan korktu. Yataktan çıkmayı göze alamadı. Ah dedi kendi kendine, buraya gelseler ne iyi olur. Ama çiçekler gelmedi ve müzik bütün tatlılığıyla sürdü. En sonunda kendini tutamadı. Çok güzel bir şeydi bu. Yatağından kalkarak parmaklarının ucuna basa basa kapıya gidip salona baktı. Ne güzel şeyler gördü, bir bilseniz. Gece lambası yoktu. Orası öyle ama ortalık aydınlıktı. Ay ışığı pencereden döşemeye vuruyordu. Her şey gündüz gibi görünüyordu. Bütün sümbüller, bütün laleler iki sıra ayaktaydı. Hiçbiri pencerede değildi. Saksılar bomboştu. Piyanoda küçük Ida'nın yazdan tanıdığı bir zambak vardı. Üniversiteli yazın onu göstermiş ve "Bak şu zambak Bayan Caroline'e ne kadar benziyor," demişti. Herkes alay etmişti onunla. Ama Ida zambağın şaşılacak ölçüde o genç kıza benzediğini gördü. O da piyano çalarken hep aynı devinimleri yapıyor, uzun sarı yüzünü bir o yana bir bu yana eğiyordu. Tuşlara bazen de başıyla vuruyordu. Sonra oyuncakların bulunduğu masanın üstüne sekip sıçrayan, bebeğin yatağındaki perdeyi açmaya giden büyük mavi bir safran çiçeği gördü. Hasta çiçekler orada yatıyordu. Hemen kalktılar ve bir baş imiyle ötekilere kendilerinin de dans etmek istediklerini söylediler. Güzel kokulu vazodaki alt dudağını yitirmiş babacan ayağa kalktı, güzel çiçekleri pohpohladı. Eski güzel görünüşlerine büründüler ve sonsuz bir sevinç içinde dans etmeye başladılar. Birdenbire masadan bir şey düştü. İda dönüp baktı. Yere uzanmış bir sopaydı. Çiçeklerin şenliğine katılmak ister gibiydi. Üzerine mumdan yapılmış küçük bir bebek oturmuştu. Başında da öğütçünün başındaki şapkaya benzeyen geniş bir şapka vardı. Sopa çiçeklerin ortasına atıldı. Üç kırmızı ayaklığının üstüne dikilerek bir mazurkaya başladı. Böylesini ancak kendisi yapabilirdi. Öbür çiçekler çok hafifti. Ayaklarıyla o denli gürültü çıkaramazlardı. Topaya takılı bebek uzadı, büyüdü, çiçeklere döndü, var gücüyle bağırmaya başladı. Bir çocuğun kafasına böyle şeyler sokulur mu? Ne saçma iş! Mumdan bebek geniş şapkalı öğütçüye benziyordu şimdi. Rengi onunki gibi sapsarı, suratı da onunki gibi asıktı. Ama haykırmasının cezasını ince uzun bacakları çekti. Çiçekler var güçleriyle bacaklarına vurmaya başladılar. Koca bebek büzüldü, minnacık bir bebek oluverdi gene. Öyle tatlı şeylerdi ki bunlar. Küçük İda gülmekten kendini alamadı. Sopa oyununu sürdürdü. Öğütçü bir büyüdü, bir küçüldü, sopaya engel olmak istedi. Ama emekleri boşunaydı. Onunla birlikte oynamak zorunda kaldı hep. En sonunda çiçekler, özellikle de bebeğin yatağından çıkanlar buna engel oldu. Sopa isteklerine uydu ve yatıştı. Sonra birdenbire küçük İda'nın oyuncakları bulunan çekmecede bir gürültü koptu. Güzel kokulu vazodaki adam masanın kıyısına koştu, yüzü koyun yatarak çekmeceyi biraz araladı. Sofya hemen kalktı, şaşkın şaşkın çevresine baktı. ''Demek bir balo var burada, neden bana söylemediler?'' dedi. ''Güzel kokulu adam, benimle dans etmek ister misin?'' dedi. ''Benimle dans edecek adama bak.'' dedi Sofya. Sonra ona sırtını döndü. Çekmecenin üstüne oturdu. Çiçeklerden birinin gelip kendisini dansa çağıracağını umuyordu. Ama hiçbiri gelmedi. Boşuna, boşuna öksürüyor, boşu boşuna hö hö yapıyordu. Hiçbiri yaklaşmadı. Adam tek başına dans etti, fena da olmadı dansı. Hiçbir çiçek kendisine önem vermediği için Sofya büyük bir gürültüyle kendini çekmeceden döşemenin üstüne attı. Bütün çiçekler koşuştular, bir yerine bir şey olup olmadığını sordular. Hepsi, özellikle de yatağında yatmış olanlar çok iyi davrandılar ona. Bir şey olmamıştı. İda'nın çiçekleri yatağı için teşekkür ettiler. Sonra onu odanın ortasına ay ışığına götürdüler. Hep birlikte dans etmeye başladılar. Bütün öteki çiçekler onları görebilmek için çevrelerinde büyük bir halka oluşturmuştu. Keyfi yerine gelen Sofya gene yatağında kalabileceklerini, çekmecede yatmanın kendisi için hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini söyledi. Çiçekler, "Çok teşekkür ederiz ama biz uzun zaman yaşayamayız ki," dediler. "Yarın öleceğiz. Yarın sen küçük İda'ya söyle bizi oraya, bahçeye, küçük kanaryanın öldüğü yere gömsün. Gelecek yaz dirildiğimiz zaman daha güzel oluruz." Sofya, "Hayır, sakın ölmeyin," dedi ve onları öptü. Tam o sırada büyük salonun kapısı açıldı. Sürülerle güzel çiçek dans ederek içeriye girdi. İda nereden geldiklerini anlayamadı ama hiç kuşkusuz kral bahçesinin çiçekleriydi bunlar. Önlerinde altın taçlı iki eşsiz gül ilerliyordu, kralla kraliçe. Onların arkasından en sevimli şebboylar, en güzel karanfiller geliyor, iki yana selamlar veriyordu. Yanlarında bir de orkestra vardı. Haşhaşlarla şakayıklar bezelye kabuklarına öyle üflüyorlardı ki yüzleri kıpkırmızı kesilmişti. Mavi sümbüllerle küçük kardelen çiçekleri gerçekten çanları varmış gibi çınlıyorlardı. Müzik çok güzeldi. Koyun gözleri, papatyalar dans ettiler, sarılıp kucaklaştılar. Öyle güzel bir şeydi ki. Sonra çiçekler iyi geceler dilediler. Küçük İda yatağına sokuldu, bütün bunlar düşüne girdi. Ertesi gün kalkar kalkmaz masaya koştu. Çiçeklerin koyduğu yerde olup olmadığını anlamak istiyordu. Küçük yatağın perdelerini açtı. Hepsi de oradaydı ama daha çok kurumuşlardı. Sofya çekmecedeydi. Eliyle koyduğu gibi duruyordu. derin bir uykuya dalmış gibiydi. ''Bana ne söyleyecektin, anımsıyor musun?'' dedi İda. Ama Sofya şaşırmış gibiydi. Tek sözcük söyleyemedi. İda, ''Sen çok kötü yüreklisin.'' dedi. ''Oysa hepsi seninle dans etmişti.'' Sonra içinde güzel kuş resimleri bulunan kutuyu açtı, ölmüş çiçekleri oraya koydu. İşte dedi, işte küçük tabutunuz. Teyzemin çocukları beni görmeye gelince önümüzdeki yıl dirilmeniz ve daha güzel olmanız için sizi bahçeye gömmeme yardım ederler. İda'nın teyzesinin çocukları sevinç dolu iki çocuktu. Birinin adı Jonas, ötekininki Adolf'tu. Babaları birer ok almıştı ikisine de. Onlar da oklarını İda'ya göstermeye gelmişlerdi. Küçük kız onlara zavallı ölmüş çiçeklerin öyküsünü anlattı. Onları cenazeye çağırdı. İki çocuk omuzlarında oklarıyla önden gittiler. Küçük İda güzel tabutu izledi. Bahçeye küçük bir çukur kazıldı. İda çiçeklerini son bir kez daha öptükten sonra tabutu toprağa koydu. Adolf'la Jonas mezarın üstünden oklar attılar. Çünkü ne tüfekleri vardı ne mermileri.